Ayrım 11, Kayıp Yaz 2015, Altan Öymen, sayfa 134. Bizim de işimize yarıyor hesabımı. Zülfü Livaneli'nin bu yorumları CHP içinde daha sonraları da tartışıldı. Araştırmacı yazarların kitaplarında da yer aldı. Erdoğan'a başbakanlık yolunun açılması için sadece Türkiye içinden değil, başka ülkelerden de destek geldiğine değinildi. AKP Genel Başkanı'nın gerek 3 Kasım 2002 seçiminden önce, gerek seçimden sonra yaptığı dış ziyaretler üzerinde duruldu. ABD'nin o zamanki başkanı George W. Bush'la yaptığı görüşmeler ile ABD'de o sıralarda oluşturulmaya başlayan ılımlı İslam tezleri üzerinde de. Ama tabii Erdoğan'ın milletvekili seçilip başbakanlığa gelmesi konusunda asıl belirleyici olan Türkiye'nin parlamentosunda alınan kararlar ve çıkarılan yasalardı. Bir parti liderinin okuduğu bir siyasi şiir yüzünden ve mahkum olduğu cezayı çekmiş olmasına rağmen milletvekili seçilme hakkından mahrum kalması demokrasi açısından yanlış bir durumdu. O durumun düzeltilmesi elbette istenmeliydi. Ancak burada eksik olan bir şey var. Demokrasi açısından yanlış olan o durum düzeltilirken, gene demokrasi açısından yanlış olan ve sakıncaları çok büyük olan bir başka durumun da düzeltilmesi çok gerekliydi ve çok doğaldı. Düzeltilmesi gereken o bir başka durum malum. Bu kitapta da baştan beri sık sık değiniyoruz. %10 barajı. O baraj demokrasinin en önemli ilkelerinden biri olan temsilde adaletin gerçekleşmesini çok tehlikeli bir şekilde tehdit ediyor. Saymakla bitmeyen sakıncalarından örnekler verdik. CHP'nin o zamanki yönetimi Erdoğan'ın durumunun düzeltilmesi için yapılması gereken anayasa ve yasa değişikliklerine razı olurken, AKP'den de %10 barajının indirilmesine ve bunun anayasal güvenceye bağlanmasına razı olmasını isteyebilirdi. Bunu yapmamıştır. Bunu gerçekleştirmeyi ya ihmal etmiştir ya da Zülfü Livaneli'nin de dediği gibi iki partili rejim bizim işimize yarıyor hesabıyla göz ardı etmiştir. Bu iki ihtimalden ikincisi çok daha üzücüdür. Evet, 2002 seçimlerinin sonucu meclisi iki partili bir meclis haline getirmişti ve o iki partiden biri CHP'ydi. CHP'nin o zamanki yönetimi bundan memnunluk duymuş olabilir. O yüzden de o barajın devamını tercih etmiş olabilir. Ama bu kitabın başından beri grafiklerle de gösteriyoruz. Bu baraj dünyada nispi temsilin uygulandığı hiçbir demokratik ülkede benzeri görülmemiş derecede yüksek bir barajdır. Demokrasimize verdiği zararlar da meydandadır. 2002 seçimi sonuçlarının grafiklerini birinci bölümde yayımladık. O baraj sandığa atılmış oyların %10'a çok yakın kısmını alan partiler dahil toplam olarak %46.33'ünü alan partilerin hepsini meclis dışında bırakmıştı. O partilere ait oyları da barajı geçen iki partinin hesabına geçirmişti. Hele birinci partiye seçimde alabildiği %34.28 oyla meclisteki milletvekilliklerinin %66'sını kazanma imkanı vermişti. Evet, CHP de aynı şekilde gerçek gücünün üstünde bir sonuca ulaşmış, %19.39 oyla 178 milletvekili çıkarmıştı. Ama meclisteki böyle bir denge içinde CHP'nin iktidarı denetleme olanağı da çok sınırlıydı. Yeni bir seçimde daha başarılı olma olanağı da. Ayrıca daha sonraki seçimlerin sonucunda meclisin yine iki partili olacağı ve o iki partiden birinin CHP olacağı nereden belliydi? O zamana kadarki seçimlerde baraj altında kalmayan parti kalmamıştı. 1999 seçiminde oy oranı %8.7'ye düşmüş olan CHP dahil. CHP'nin bir daha baraj altında kalmayacağından emin olunsa bile bu yeterli değildi. O barajın Türkiye'nin tümündeki demokrasiye yönelik tehlikeleri arttırması ihtimali büyüktü. Zaman içinde o tehlikelerin ne derecelere vardığı görülecekti. Barajı indirme fırsatı. Evet, Türkiye'nin demokratik rejimini tehlikelerden kurtarma yolunda çıkan fırsatlardan biri şuydu. 2002 yılındaki genel seçimden sonra ve Erdoğan'a başbakanlık yolu açılmadan önce ona ve partisine şu ikili öneri yapılabilirdi. 1. Evet, biz Erdoğan'ın başbakan olması için gerekli olan anayasa ve yasa değişikliklerine razı olacağız. 2. Ama siz de şu %10 barajını kaldırmaya veya Avrupa Birliği ülkelerindeki gibi makul bir düzeye indirmeye ve bunun anayasal güvence altına alınmasına razı olacaksınız. Bu kadar. AKP bu kadar makul bir öneriyi reddedebilir miydi? Hiç tereddüt etmeden kabul edecekti. Peki ama ya kabul ediyorum gibi yapıp yasa değişiklikleri sırasında Erdoğan'la ilgili önerileri kabul ederken barajla ilgili önerilerin kabul edilmesini oylama sırasında engellerse? Evet, bu da mümkündü. AKP yöneticileri daha sonraları buna benzer manevraların çok çeşitli örneklerini vereceklerdi. Gerçi daha parlamentoya yeni girmişlerdi. O örnekleri sergilemeye henüz başlamamışlardı. Ama partiler arası ilişkilerde muhataplarına güven verici örnekler verme fırsatını da bulamamışlardı. Bu açıdan her ihtimale karşı tedbir almakta fayda vardı. Bunun çaresi de vardı. AKP yönetimiyle yapılacak görüşmelerde önerilere şöyle bir üçüncü madde eklenebilirdi. 3. Önce bizim barajı indirmekle ilgili önerilerimiz oylanıp yasalaşacak. Erdoğan'la ilgili önerileriniz onların yasalaşmasından sonra görüşülüp oylanacak. Görüşmeleri yürüten AKP'lilerin o teklifi de kabul etmekten başka çareleri yoktu. Olsa olsa CHP'lilere siz bize güvenmiyor musunuz diye serzenişte bulunabilirlerdi. Özetle 2002 yılında iktidara gelen AKP'nin genel başkanı Erdoğan'ın başbakan olabilmesi için gerekli yasa değişiklikleri ile Siirt'te yeni seçim yapılmasını sağlayan CHP yönetimi, o süreç içinde demokrasinin önündeki en önemli engeli oluşturan %10 barajının da bir daha geri gelmemek üzere kaldırılmasını sağlayabilirdi. Evet, ama artık o kaçırılmış fırsatları biraz bir yana bırakıp AKP'nin Erdoğan'ın başbakanlığa gelişinden sonraki gelişmeleri izlemeye devam edelim. ANAP'ı andıran başlangıç. AKP'nin biri Gül'ün öteki Erdoğan'ın başkanlığındaki ilk iki hükümetinin yapısı ve özellikleri birbirine benziyordu. İkisinde de Erbakan'ın partilerinin, Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi, Refah ve Fazilet Partilerinin kadrolarında da yer alan deneyimli politikacılar vardı. Ama biraz da Özal'ın dört eğilimi bir arada tutma hedefini hatırlatacak şekilde öteki partilerden gelen kıdemliler de vardı. Başta Özal'ın ANAP'ından olmak üzere. Adalet Bakanı Cemil Çiçek, Milli Eğitim Bakanı Erkan Mumcu, Çalışma Bakanı Murat Başeskioğlu eski ANAP'lılardandı. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ertuğrul Yalçınbayır, siyasete CHP yöneticisi olarak başlamış, ANAP'ta da bulunmuş, AKP çizgisine daha sonra gelmişti. AKP iktidarı kadrolarında ayrıca hükümette yer almamakla birlikte potansiyel bakan sayılanlar vardı. Daha sonraki bir dönemde meclis başkanlığı da yapacak olan eski DYP'li Köksal Toptan vardı. Onlara daha sonraları bir süre Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı üstlenecek olan eski CHP'li Ertuğrul Günay ile arkadaşları da katılacaktı. Önce Abdullah Gül'ün sonra Recep Tayyip Erdoğan'ın kurduğu ilk hükümetler bu özellikleriyle toplumun mümkün olduğu kadar geniş kesimlerine hitap etmek için kurulmuş gibi bir görüntü içindeydiler. O görüntü meclis komisyonlarının kuruluşunda da kendini gösteriyordu. Adalet Komisyonu Başkanı eski DYP'li Ahmet İyimaya'ydı. Bir insan hakları komisyonu kurulmuş, başına o alandaki çalışmalarıyla tanınmış Profesör Zafer Üskül getirilmişti. Aynı tablo AKP'nin meclis içindeki çalışmalarında değil, meclis dışı ilişkilerinde de kendini gösteriyordu. Özellikle de basınla, sivil toplum örgütleriyle, üniversitelerle ilişkilerinde. AKP'nin birçok çevrede bıraktığı izlenim öyleydi. Yepyeni bir parti olarak siyaset hayatına girerken AKP, Türkiye'nin partileri arasındaki en katılımcı, en geniş çevrelerine seslenmeye ve o çevrelerin seslerini dinlemeye kararlı olan en çağdaş parti olma iddiasındaymış gibiydi. Bu tutumun örnekleri dış politikada da görülüyordu. Tüm ülkelerle dostça ilişkiler kurmak, sorunları diyalog yoluyla çözmek, sıfır sorun gibi herkeste olumlu etkiler yapan bir hedefe ulaşmak, Başta Recep Tayyip Erdoğan, AKP yöneticilerinin açıkladıkları iddialar da öyleydi. O yolda verdikleri örneklerde. Bütün bunların kamuoyunun çeşitli kesimlerine yansımasının sonucu şuydu. AKP'nin güvenilir kamuoyu araştırmacılarının yaptığı, bugün seçim olsa anketlerindeki puanları giderek artıyordu. Ayrıca ülkedeki ekonomik durum da istikrarlıydı. Ecevit'in son hükümeti zamanında Kemal Derviş'in katkısıyla alınan yeniden yapılanma önlemleri AKP hükümetlerince de sürdürülmüştü. Bunlar AB'nin taleplerine de uyan sonuçlar veriyordu. 2004-2005 Avrupa Birliği zaferi. Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerinin başlatılması daha önceki hükümetler gibi AKP'nin de öncelikli hedefiydi. Hatta denilebilir ki AKP o konuyu geçmiş hükümetlere göre daha da önemli görüyordu. Bu Türk ceza yasasında kendisi için haydi zor olan değişiklikleri beklendiğinden daha da hızla tamamlamasıyla da anlaşıldı. AKP hükümeti AB'nin diğer bazı kriterlerinin gereğini de yerine getirmekte tereddüt etmedi. Bütün bunların sonucu olarak iki taraf arasındaki hazırlık görüşmelerinde kısa zamanda büyük bir ilerleme kaydedildi. Ve 3 Ekim 2005'te o sonuca ulaşıldı. Lüksemburg'daki Avusturya tarafından veto tehdidi altında tutulan ve çok çetin geçen bir son tartışma sürecinden sonra tüm Avrupa ülkeleri bir uzlaşmaya varabildiler. Türkiye ile üyelik müzakerelerinin başlamasına karar verdiler. Erdoğan'ın başkanlığındaki AKP bu sonucu haklı olarak önemli bir aşama olarak kutladı. Lüksemburg'dan gelen haberi biraz da abartılı bir şekilde büyük bir diplomasi zaferi diye niteledi. AB yolundaki yıllar. Burada AKP'nin 2002 ile 2006 yılları arasındaki ilk iktidar dönemi, daha sonraki dönemleriyle karşılaştırılırsa o 4 yıl AKP'nin altın yılları sayılabilir. Örneklerini verdik. AKP'nin yöneticileri o 4 yılda ekonomik alanda devraldıkları istikrar politikasını sürdürdüler. İç politikada klasik seçmenlerin dışında liberal çevrelerin de desteğini kazandılar. Dış politikada herkesle dostluk hedefine yöneldiler ve 2005'in Ekim'inde Avrupa Birliği sürecinde katılımcı müzakereci durumuna geldikten sonra da AB'nin gerek hukuk gerek ekonomi alanındaki kriterlerine uymaya devam ettiler. Gerçi o yıllarda da iktidarın laiklikle ilgili tartışmalardaki tutumu iç politikada gerginliklere yol açıyordu. Ama bunlar tartışmaların taraflarınca fazla büyütülmüyordu. Uzlaşma yolları aranabiliyordu. Kısacası 2002-2006 yılları arasındaki dönemde Türkiye'nin kazanımları sorunlarından daha fazla görünüyordu. 2006 yılının başlangıcında Türkiye'deki o iyimser hava devam ediyordu. Avrupa Birliği ile müzakereler aşamasına geçilmesi için 3 Ekim 2005'te Lüksemburg'da varılan anlaşmadan AKP yanlıları gibi muhalefetin büyük kısmı da memnundu. Avrupa Birliği demek demokrasi ve barış açısından Avrupa Birliği hedeflerine yönelmek demekti. 2006'nın yarısına yakını aynı yöndeki gelişmeler içinde geçti. 2006'nın Mayıs ayında ise Türkiye Danıştay cinayetiyle sarsıldı. Danıştay cinayeti. 17 Mayıs'ta Ankara'da Danıştay binasına İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukat girmiş, toplantı halinde bulunan 2. Daire Başkanı Mustafa Birden ve üyelerine 11 el ateş etmişti. Mustafa Birden, Mustafa Yücel Özbilgin, Ayla Gönenç, Ayfer Özdemir ve tetkik hakimi Ahmet Çobanoğlu yaralanmışlardı. Hastaneye kaldırılan hakimlerden Özbilgin kurtarılamamıştı. Yakalanan saldırgan Alparslan Arslan ilk ifadesinde o saldırıyı Danıştay'ın türbanla ilgili tutumuna karşı yaptığını söylemişti. Saldırıda hayatını kaybeden Mustafa Yücel Özbilgin'in Ankara Kocatepe Camii'ndeki cenazesi olaydı geçti. Cenazeye katılan bazı göstericiler hükümetin dini konularda izlediği politikaları protesto ettiler. Cenaze törenine katılanlar arasında 2002 seçimine kadarki dönemin başbakanı Bülent Ecevit de vardı. Ecevit Kocatepe Camii'ndeki törene hastalığına rağmen katılmıştı. O gece beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı. Tedavisi uzun sürdü ve başarılı olamadı. Bülent Ecevit 5 Kasım 2006 tarihinde. Laiklik tartışmaları. Danıştay saldırısı sonrasında türban konusundaki tartışmalar yeniden alevlendi. Onlara ek olarak Atatürk devrimleriyle ilgili tartışmalar başladı. Bazı AKP'li belediyelerin yayımladığı kitaplarda konuyla ilgili anlatımlar, laikliğin önemine inanan kesimlerde tepkiler uyandırıyordu. Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve o yöndeki diğer sivil toplum kuruluşları, iktidarın tutumunun laiklik karşısındaki eğilimleri teşvik edici olduğunu belirtiyorlardı. Danıştay saldırısıyla ilgili soruşturmanın tamamlanmasından sonra mahkemeye sunulan iddianamede sanık Alparslan Arslan, Süleyman Esen ve Şeyh Said Kunter'in saldırıyı birlikte düzenledikleri ve ilgililere kendi deyimleriyle ders vermeyi amaçladıkları bildiriliyordu. 28 Ağustos 2006'da emekliliği gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök'ün yerine Orgeneral Yaşar Büyükanıt atandı. Yeni Genelkurmay Başkanı ile iktidar mensupları arasında bazı konularda gerginlikler ortaya çıktı. Bunlardan biri Başbakan Erdoğan'ın 4 Eylül'de bir TOKİ ev dağıtım töreninde acısını ifade eden bir vatandaşa "Askerlik herhalde yan gelip yatma yeri değildir" diye bir söz söylemesiydi. O söze karşı basında ve sosyal medyada yoğun tepkiler yer aldı. Askerler laiklik konusunda duyarlılıklarını belirtmeye devam ediyorlardı. Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İlker Başbuğ'un 25 Eylül 2006'da Kara Harp Okulu'nun eğitim yılı açılışında yaptığı konuşma bunun bir örneğiydi. O konuşmasında Başbuğ, laikliğin demokrasinin temeli olduğunu ifade ederken sözü cemaatler konusuna getirmiş ve şunları söylemişti. 1950'li yıllardan itibaren bazı marjinal grupların dinsel eğilimlerini kullanarak sermaye biriktirip yatırımlara yönelmesini, dernek ve vakıflar kurarak eğitim-öğretim alanında ve nihayet siyasal alanda etkin olmaya çalıştıklarını sıkça görmekteyiz. Cemaatler ile 677 sayılı kanunla varlığı yasaklanan tarikatlar devrimlere karşı hareketlerin odağı haline gelmektedirler. Başbakan Erdoğan ise bu görüşe karşı Türkiye'de irtica tehdidi yoktur vurgulamasını sıklaştırıyordu. Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt bir konuşmasında başbakanın o görüşüne şu cevabı verdi. "Türkiye'de irtica tehdidi vardır ve bu tehdide karşı her türlü önlem alınmalıdır." Büyükanıt'ın Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki açılış töreninde yaptığı bu konuşma 11 televizyon kanalı tarafından canlı yayınlandı. Büyükanıt'ın 2 Ekim'de yayınlanan bu konuşmasına Başbakan Erdoğan, Londra'ya yaptığı bir dış geziden sonra durumu yumuşatıcı bir cevap verdi. Dedi ki, "Taraflar kim olursa olsun, ister siyasi, ister başka taraf olsun, ülkeyi gelecek yaklaşımlardan kaçınmalıyız. İrtica konusunda endişesi olanlar varsa onlarla bu konuyu konuşmaya hazırız. Aşırılıkların her türlüsü ülkeye zarar veriyor. İster ikili görüşmeler yoluyla, ister MGK çerçevesinde buna karşı alınacak tedbir ve önlemleri içeren bir paketi hemen hazırlayabiliriz." O tedbir ve önlemlerin hazırlanması daha sonraları da çok konuşuldu. Ama o konuda tüm ilgililerin uzlaşabileceği bir sonuca varılamadı. Demokrasi tartışmaları. Laikliğin yanında demokrasi konusundaki tartışmalar da zaman zaman gündemin ön sıralarına geçiyordu. Taksim'deki 1 Mayıs gösterilerinin polis tarafından engellenmesi, o engellemeye karşı çıkan grupların gözaltına alınması gibi olaylar, başta sendikacılar olmak üzere çeşitli gruplarca protesto ediliyordu. Buna karşı tavır alanlara iktidar yetkililerince verilen cevaplar da protestoları arttırıyordu. Erdoğan'ın bir yurt gezisinde kendisine geçim sıkıntısından şikayet ederken "Anamız ağlıyor" diyen çiftçiyi "Ananı al da git" diye yanından uzaklaştırması bir tahammülsüzlük işareti olarak akıllarda kalmıştı. Bunlar basında eleştiriliyordu. AKP sözcüleri o eleştirilere karşı da ne kadar tahammülsüz olduklarının yeni yeni örneklerini veriyorlardı. Cumhuriyet karikatüristi Musa Kart'ın eğitim işlerinin karma karışık olduğunu göstermek için Erdoğan'ı bir yumağa dolanmış kediye benzeten karikatürüne karşı davalar açılması ve ilk mahkemenin suç yok kararına rağmen konunun Yargıtay'a taşınması bu durumun örneklerinden sadece biriydi. Evet, bu olumsuz ve kaygı verici gelişmeler de vardı. Fakat toplumun birçok kesiminde bunların geçici olabildiğini düşünme iyimserliği devam ediyordu. Fethullah Gülen'e Türkiye'ye dönüş yolu. 2006'nın Mayıs'ında gazetelerde yer alıp yankılara ve yorumlara yol açan bir başka haber, Amerika'da bulunan Fethullah Gülen'in Türkiye'de yargılandığı davadan beraat etmesiydi. Mahkeme bu kararı savcının görüşünün aksine terörle mücadele yasasındaki değişiklikleri dikkate alarak vermişti. Gazeteler bu gelişmeden sonra Gülen'in artık Türkiye'ye dönmesinin beklendiğini belirtiyorlardı. Türkiye'de Nur Cemaati lideri diye bilinen Fethullah Gülen 1999 yılından beri ABD'deydi. Oraya gidişinin ve 7 yıldan beri ülkesine dönmeyişinin nedeni o zamanki Devlet Güvenlik Mahkemesi savcılığınca açılan davaydı. O davada savcılık Gülen'in terörle mücadele kanununun 7. maddesi gereğince 10 yıl ağır hapse mahkum edilmesini istemişti. İşlediği iddia edilen suç, laik devlet yapısını değiştirerek dini kurallara dayalı bir devlet kurmak amacıyla faaliyetlerde bulunmaktı. Fethullah Gülen hakkındaki davanın ilk duruşmalarına katılmayınca, hakkında 11 Ağustos 2001 tarihinde gıyabi tutuklama kararı verilmişti. Davaya bakan Ankara Ağır Ceza Mahkemesi ise duruşmalar sonunda davanın kesin hükme bağlanmasını, şartlı salıverme ve cezaların ertelenmesine dair kanun uyarınca ertelemişti. Daha sonra ise 2006 Mayıs'ında mahkemeden beraat kararı çıkmıştı. Gülen'e yakın bir kuruluş olarak bilinen Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın başkanı Harun Tokak karar hakkında şu yorumu yapmıştı. Karar Hoca Efendi Hazretleri'nin dönüşünü hızlandıracak. Fethullah Gülen'le ilgili haberler o sıralarda kamuoyunun belirli kesimlerinde ilgiyle izleniyordu. Bazı gazeteler onun hakkında daha geniş yayınlar yapıyorlardı. Gülen'e ve çevresine gösterilen ilginin nedenlerinin başında Gülen'in okulları diye bilinen ve sadece Türkiye'de değil, dünyanın başka ülkelerinde de faaliyet gösteren okullar ve dershaneler vardı. Ayrıca gerek Türkiye'de gerek başka ülkelerde öğrenimlerini ailelerinin oturduğu yerlerden uzaktaki okullarda okumak zorunda kalan çocuklar için düzenlenmiş yurtlar vardı. 11. Ayrımın sonu. Sayfa 148.